Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar.
Merhabalar.
Merhaba. Kandiliniz mübarek olsun.
Sizin de bütün
karşılayalım.
Bütün İslam aleminin, müminlerin kandilini tebrik ediyoruz. İnsanlığa, İslam alemine hepimize hayırlar getirir inşallah. Feyzine, bereketine hepimiz
Amin.
Kavuşuruz.
İnşallah, inşallah. Şimdi bugünle beraber üç ayları da karşılıyoruz. Üç aylar içinde Ramazan'ın olduğu, bizim büyük bir keyifle, büyük bir hasretle beklediğimiz bir dönem. Bugünden itibaren de onun coğrafyasını, onun iklimini yaşamaya başlayacağız.
Evet, şimdi insanların ömrü kısa. Yani en çok yaşayan bildiğimiz kadarıyla 100 yıl yaşıyor. Eski insanlar uzun yaşarlarmış. Yaşarlarmış, çok uzun yaşarlarmış. Yani kitaplar anlatıyor. Ama yani tarihin bilinen devirlerinden itibaren insan ömrü 100 yılı aşmamış. Ve ortalama 60'lı yaşlarda insanların hepsi ahirete irtihal ediyor eski tabirle. Şimdi aslında bu kısa bir ömür. Yani İdris Aleyhisselam 1000 yılı yaşamış rivayete göre. Hiç ev yapmamış. Böyle çadır gibi rastgele yerlerde yaşarmış. Demişler ki melekler, niçin bir ev yapıp da içine girmiyorsun şöyle ahşaptan, taştan? Demiş ki ömür çok kısa.
Hmm.
Yani 1000 yıl şunun şurasında yaşayacağımız değmez demiş.
Değil
bununla
mi?
Uğraşmaya değmez.
Bir de bizi düşünün.
Melekler demiş ki bir zaman gelecek, öyle bir ümmet gelecek, öyle bir ümmet burada insan topluluğu demek. Onların en fazla yaşayanı 100 yıl yaşayacak. Ama hayatlarında saraylar, köşkler, konaklar, villalar, yalılar, yazlıklar, kışlıklar yapacaklar da yapacaklar. Allah Allah demiş Nuh Aleyhisselam. Tabii peygamber de olsa kaybı bilmez. Melekler de bilmez ama melekleri Allah bildirirse bilir. Peygamberlere de Allah bildirirse bilir. Kullara da öyle. Demek o meleklere bildirilmiş, Nuh Aleyhisselam bildirilmemiş. Ben o zaman yaşasaydım ömrümü bir secdede geçirirdim. Yani çok kısa çünkü. Yüz yıl ne kadar ki? Yani hep ibadetle meşgul olalım demeye getirmiş. Şimdi bu tabii Nuh Aleyhisselam bundan 10 binlerce hatta 100 binlerce sene önce yaşamış. Belki 300 bin sene önce yaşamış bir şahsiyet. Şimdi insanların ömrü kısa. Böyle olduğu için bizim dinimizde seçkin, mutena, müstesna günler fazladır. Neden? Çünkü insanlar normal hayatında zaten kısa. İşte büyüdündü, yetiştindi, okudundu, evlendindi, göçtündü, geldindi, yaptındı, hasta oldun, iyileştin, yedin, içtin, uyudun derken zaten ömrün büyük bir kısmı zaruri işlerle geçiyor. Bunun dışında da kaç kişi hayırlı iş yapabilir? Hiç mi istirahat etmeyecek, hiç mi sosyal faaliyeti olmayacak? İbadet de emrediliyor, isteniyor. İbadet zaten insanın borcu. Yani mutlaka yapması gereken bir şey. Farz olanlardan bahsediyorum. Zaten yapacak. Onu yaparsa borçtan kurtuluyor. Ama insanların bir de yani ilave sevaplara ihtiyacı var. Yani la teşbih ve la temsil. Şimdi bonus denilen nasıl şeye hesaba böyle bir beklemediğiniz bir menfaat aktarılıyorsa benzetmek gibi olmasın. İnsanların farzlardan başka da sevaplara ihtiyacı var. İşte o sevapları kazanmak için insanlar gayret ediyorlar. İşte sünnet namazları kılıyorlar, sadakalar veriyorlar falan. Allah'tan şöyle de bir iltimas var. İnsan günah işlediği zaman bir günah işlerse bir günah yazılıyor. Hatta bekleniyor akşama kadar. Nöbetler insanın sağında ve solunda iki melek, önünde ve arkasında birer melek var. Önünde ve arkasındaki melekler insanları koruyan melekler. Bunlara hafaza melekleri derler. Kültürümüzde bunlar çok bilinir. Bu hafaza melekleri insanları kazadan, beladan, en mühimi büyünün, nazarın ve cinlerin tesirinden korular. Onun için yani bana cin çarptı, nazar değdi, büyü yaptı. Bundan çok fazla kafayı yormak doğru değil. Allah Müslümanları korur. Bunun için de iki melek tayin etmiş. Tabii bu meleklerin onu koruması için biraz da onlara yardımcı olmak lazım. Nedir o? Düzgün itikatta olmak lazım. İbadetlerini yapmak lazım. Mümkün mertebe abdesti gezmek lazım. Olur olmaz insanlarla, olur olmaz yerlerde gezmemek, dolaşmamak lazım. O zaman melekler insanları korur. Sağdaki soldaki meleklerin vazifesi başka. Sağdaki hayırları, soldaki şerleri yazıyor bir deftere. Bilmediğimiz bir defter, mecazi, nasıl bir defter bilmiyoruz. Bir iyilik yapınca bir insan hemen sağdaki melek seviniyor, heyecanla 10 tane yazıyor. Yani 10 tane yapmış ki, 1'e 10 ya. Ayet-i kerimeyle sabit bu. Soldaki melek günah işlediği zaman üzülüyor. Eyvah diyor.
Nasıl yazacağım?
İkindileyin onlar nöbet devri yaparlar. Yani ikindide onlar gider, yenileri gelir. İkindiye kadar bekleyeyim diyor, gidene kadar.
Tövbe eder.
Belki tövbe eder. Veya küçük bir günahsa arkasından bir iyilik yapar. Mesela küçük bir günah işlediğim bir insan arkasından bir hayır yaparsa küçük günahı örter. Bu ayet-i kerimeyle sabittir. Ama büyük günahlar böyle değil. Büyük günahlar mutlaka tövbeyle. Pişmanlıkla da tövbe de yani öyle tövbe ettim falan değil. Yani dil alışkanlığı estağfurullah değil. O günahını düşünecek. Samimi olarak ona pişman olacak. Bir daha yapmayacağım diyecek. O anda işliyorsa, mesela içki içiyorsa o anda bırakacak. O zaman bu tövbe kabul oluyor. Dil alışkanlığı olmadı. Tek tek saymaya gerek yok. Tamam, bütünü de aynı şekilde. Ama dediğim gibi samimi bir şekilde tövbe edilse siliniyor. Bu da bu millete, bu ümmete bir ihsandır. Önceki ümmetlerde öyle değildi. Tövbenin kabulü çok çok çok ağır şartlara tabiydi. Diyor ki nasıl olsa tövbe eder. Tövbe ederse silinir. Hiç yazmam. Yani defterde silinti olmasın. Çünkü görenler der ki ya burada bir silinti var acaba.
Nedir bu?
Demesinler diye. Müminleri kayırıyor melekler. Müminler de keşke melekleri o kadar kayırsalar, düşünseler. Şimdi buna rağmen yine insanlar hayır işlemekte gafil oluyorlar. Onun için mesela öldükten sonra için vasiyet getirilmiş, vakıf getirilmiş. Böyle mübarek günleri yaratmış Allah. Bu mübarek günler, ki biz bunlara kandil diyoruz. Bizim dilimizdeki tabiri bu. Araplara da yerleşmiş ama tabii İslami bir terminoloji değil. Neden değil? Çünkü bu günlerde mescitler kandillerle süslenirdi. Yani bugünün mutena bir gün, farklı bir gün olduğunu beyan etmek için insanlara sürur, sevinci izhar etmek için kandillerle süslenirdi. Bu Hazreti Peygamber'den gelme bir ana nedir? Normalde mesela Mescid-i Nebevi'de yakılan kandillerin fazlası kandil günlerinde yakıldığı için Müslümanlar
o günün bir özel gün olduğunu anlardı.
O güne kandil demişler. Yoksa yani kandilül regaib değil. Leyletül regaib mesela. Regaib gecesi. Ama bizde kandil. Bu kandil Arapça bir tabir olduğu için bize yakın olan Araplar, mesela Suriye, Irak, Filistin Arapları da, hatta Mısırlılar da kandil dendiği zaman anlarlar ki regaib miraç. Yani onlar da bunu kullanırlar ama Türkler çok kullanıyorlar. Bu kandil günleri ve buna mümasil mübarek geceler nedir o? Aşura gecesi, Kurban Bayramı'nın ilk 10 günü ve ayrı zamanda bayram geceleri. Bunlar hep kutlu gecelerdir ama bunlardan işte birkaç tanesi var ki bir tanesi Mevlid kandilidir. Rebiülevvel ayındadır. Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrif ettiği gecedir. Ondan sonra 3 aylarda 4 tane var. 4 kandil var. Bunlardan ikisi Recep ayındadır. Biri Regaib. İlk perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ki biz buna Cuma gecesi diyoruz. Bugünkü insanların da kültüründen o gitti.
Evet maalesef.
Şimdi Cuma gecesi deyince perşembe günü biter. Akşam hava kararınca, güneş batınca perşembe günü biter. Ama takvime göre hala 12'ye kadar perşembe.
Evet.
Ama eski hesaba göre yani ay takviminin günlerine göre güneş batınca yeni gün başlar.
O zaman akşam ezanıyla birlikte
evet,
mi?
Evet akşam ezanıyla gün başlar. Şöyle artık ikindiden sonra yavaş yavaş akşamın şeysi zuhur etmiş demektir. Ama esas güneş batınca yeni gün başlar. Artık ona cuma günü derler. Demek ki eski adetimizde kültürümüzde önce gece oluyor sonra gündüz. Ne kadar güzel. Gün karanlıkla başlıyor, sonrası aydınlanıyor. Bu iyi bir şey. Ümitle başlıyor insanlar.
Pozitif.
Yani pozitif evet. Çünkü aydınlıkla başlasanız sefer gece diyeceksiniz ki üf gün kararacak. Cuma gecesi demek perşembeyi cumaya bağlayan gece. Ben bunu eski yaşlılardan duyardım, tacip ederdim. Çünkü bize de öğretilmemiş mekteplerde falan. Böyle şey hiç öğretilmez. Geçen bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Eskiden ilk Tul dairesi yani ilk meridyen dik olan evet şeyden geçerdi. Kudüs'ten geçerdi. Şimdi Greenwich'ten geçiyor. Greenwich biliyorsun İngiltere'de bir rasathanenin olduğu Londra'nın doğusunda bir şehirdir. Küçük bir şehirdir. Oradan geçiyor şimdi. Biz hep bunu öğrendik. Gün meridyenler oradan başlar. Öyle devam eder. Halbuki eskiden meridyenler Kudüs'ten geçerdi. Merkez Kudüs'tü. Onun tam arkası dünya yuvarlak. O gün çizgisini yani ilk meridyenin tam arkası portakalı kestiğiniz zaman nasıl bu arka tarafı da gün değişme çizgisidir. O çizgiyi geçince bir gün değişir. Dünyada aynı anda 2 gün yaşanıyor.
Biri önceki biri de yeni giren.
Mesela 2 tane ada var Pasifik Okyanusu'nda. Biri Kiribati öbürünün ismini unuttum. Romo mu öyle bir şey. Araları 1 saatten az kayıkla. Baktığınız zaman adayı görüyorsunuz. Bunda perşembe iken bunda cuma oluyor. Biri batıda biri doğuda. Yani
orası sınır noktası.
Çizginin geçtiği nokta. Böyle bir kabul var. Bu tabii güneş takvimine göre böyle. Halbuki ay takvimi kullanılırsa dünyada hep aynı gün olur. Çünkü her zaman güneşin batmasıyla gün başladığı için dünyada hep aynı gündür hiçbir zaman. Şimdi burada bu çizgi eskiden Kanada'dan geçiyordu. Çünkü Kudüs'ün tam arkası Kanada. Amerika 1856 ve 58 yılında Alaska'yı gözünüzün önüne getirin haritayı. Amerikan kıtasının en kuzey batısında koca bir toprak parçası Alaska'yı Ruslardan satın aldı. Ruslar dedi ki ne lazım dedi buz karabuzu. Halbuki altı maden dolu. ve Amerika'nın en stratejik eyaletlerinden biz nüfusu az. Havası soğuk ama stratejik bir yer.
Şu anda da çok önemli.
Evet.
Hızla artıyor nüfusu.
Evet. Şimdi bu, evet, dokümanter filmler ve Alaska'ya yerleşenler.
Evet, evet.
Şimdi bu çizgi Alaska ile Kanada arasından geçerdi. Dolayısıyla Amerika'da aynı şey, anda iki gün olurdu. Yani Amerika'da bir günken Alaska'da başka bir gündü.
Bu da karışıklığa yol açıyor.
Evet, bunun üzerine Amerikalılar dedik İngilizlere. Ya sizin gözünüz güzel, kaşınız güzel. Neden bu gün çizgisi Kudüs'ten geçiyor da Greenwich'ten geçmiyor? Greenwich gibi bir yer varken Rosatane bu kadar hizmet. Oradan geçsin. Ve milletlerarası bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda meridyen başlangıcının Greenwich olması kararlaştırıldı. Buna katılan Osmanlı delegesi karşı çıktı. Hayır dedi. Çünkü Kudüs o zaman Osmanlı devletinde. Biz buna karşıyız. Bu asırlardan beri, ta eskiden beri.
Var
bu
olan.
Çizgi hep Kudüs'ten geçerken neden buradan geçsin? Ama tabii veil mağluba, el hükmü limen galebe, güçlü olanın sözü geçer, kabul edildi ve yani bakın Amerika'nın menfaati için düşünün,
dünyanın
coğrafya değişiyor.
Evet.
Yani siz gücü görüyor musunuz? Süper güçler neler yapıyor? Yani parayla Alaska'yı alıyor, muhtemelen başka menfaatlerle de İngiltere'ye bunu kabul ettirip, bütün dünyayı kabul ettirip meridyen çizgisini buradan başlatıyor. Neyse, şimdi gece başlar malum. Kandiller de o gecedir. Yani Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi, ki buna cuma gecesi diyoruz. Perşembe değil.
Zaten ibadet edenler yani evet, evinde en azından haftada tabii bir de olsa Kur'an-ı Kerim açanlar
evet
için cuma
evet
gecesi.
Cuma gecesi. İşte o
bilinir.
O gece kandildir. Zaten cuma gecesi, cuma zaten mübarek bir gündür. Müminlerin bayramıdır ve kutlu bir gündür. O zaman zaten bir de biliyorsunuz o güne mahsus bir ibadet var, cuma namazı. Onun için cuma gecesi de çok mühimdir. Sizin de işaret ettiğiniz gibi hiç dinle diyanetle alakası olmayanlar bile cuma gecesi mesela içki içiyorsa içki içmez. Biraz daha şeysi varsa işte Kur'an-ı Kerim okur, Yasin okur. Hiçbir şey bilmiyorsa eline bir tesbih alır.
Evet.
Tesbih çeker. Yani ölülerine bir Fatiha okur. İşte cumaya insanlar hürmet eder ki bu da iman alametidir. Ve zamanımızda çok kıymetli bir iştir. İkincisi gene Recep ayında Miraç kandili. Miraç Peygamber Efendimiz'in göklere yükseldiği, yani bir gece Mekke'den Kudüs'e gidip orada İsra derler buna, Mescid-i Aksa'da peygamberlerle buluştuğu ve buradan göklere yükseldiği, bilmediğimiz bir şekilde, bilmediğimiz alemlerde, metafizik alemlerde, maddi değil alemlerde Allah'la görüştüğü, cennet cehennemi gördüğü bir gecedir, kutlu bir gecedir. Miraç merdiven demektir. Göğe yükselmek demektir. Onun için bu geceye Miraç denir. Bu 27. gecesidir. 27. gece ne demek? 26-27'ye bağlayan geceye. Bu sabit. Ama regaib sabit değil. O günü ne güne göre olduğu için günleri değişebilir. Regaib kullanılmaz ama mesela rağbet kullanılır. Rağbet kelimesinden geliyor. Rağbetler demek. Ragıp isim olmuş. Allah'ın insanlara dualarına rağbet ettiği. Ne demek rağbet etmek? İnsanların dualarını kabul ettiği, onların yaptığı iyiliklere sevap verdiği gün demek. Benim çocukluğumda Hazreti Peygamber'in ana rahmine düştüğü gün olarak söylenirdi. Hesap ediyorsunuz tam çıkmıyor, 9 ay çıkmıyor. Sonradan ben kitaplarda okudum ki bu halk inanışı. Hristiyanlarda var. İsa Aleyhisselam'ın ana rahmine düştüğü gün kabul edilen gün mesela bir yortudur.
Evet.
Muhtemelen bu regaibin böyle anlaşılmasının sebebi o gün belki Amine validemize karnındaki çocuğun nasıl bir cevher olduğu melekler tarafından belki bildirilmiştir. Yani çünkü yaklaşık 2 aylıkken oluyor bu, bildirilmiştir. Bazılarına göre aylar yer değiştirmişti o zaman. Çünkü Araplar eskiden ayları değiştirirlerdi. Yani Recep ayı haram aylardandır. 4 tane haram ay vardır Araplarda. Haram ay demek bugün bu ayda savaşmak yasaktır. Çünkü Arapların da bir düzeni var. Devamlı savaş oluyor malum kabile. Ama bazen de sulh olması lazım ki insanlar ticaret hayatlarım yapsın, devam, ibadet yapsın. Aralarında anlaşmışlar. Demişler ki 4 ay savaşmayalım. Bunlardan biri Recep ayıdır. Recep ayında savaş yasaktır. 3'ü de peş peşe gelir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Zilkade'de işlerine güçlerine bakarlar. Zilhicce'de hac yaparlar. Muharrem'de gene başka işlere bakarlar. Ticarete bakarlar. Mesela Safer ayı uğursuz derler. Halbuki İslamiyet'te uğursuzluk yok. Fakat Safer ayı şöyle tehlikesi var. Muharrem ayı bitti. Haram aylar bitti. Savaş ihtimali yani var. Safer ayında yola çıkarsanız dikkat edin demektir bu. Şimdi Recep ayı da bunlardan biri. Araplar rivayete göre yer değiştirmişler savaşabilmek için. Demişler ki gelin biz yer değiştirelim. Muhtemelen bu yer değiştirmeden dolayı böyle bir yanlış kanaat hasıl olmuş. Hasılı kelam regaib gecesi Allah'ın yeryüzü semasına manevi olarak yayılıp kullarının dualarını ve kabul ettiği ibadetlerine çok sevap verdiği bir gecedir. Yani kutlu bir gecedir. Leyletül Regaib. Öbürü Leyletül Miraç. Bir kandilde Şaban ayındadır. Hemen Recep'i takip eden üç aylardan biri. Bir de üç aylar var. Şimdi bir haram aylar var. Eşhurul Hurum. Savaşmanın yasak olduğu. Bu eski Araplarda vardı. İslamiyet bu hükmü neshetmiştir. Yani İslamiyet'te haram aylar diye bir şey yok. Ama bir de Eşhurus Selase var. Üç aylar. İşte Recep, Şaban, Ramazan. Bunlar kutlu aylardır. Birisi Allah-u Teala'nın, birisi Peygamberimizin, birisi Ümmeti Muhammed'in ayı olarak tavsif ediliyor. Bu günlerde kandiller var. Bunlardan bir tanesi oruç ayıdır. Bu günler Hazreti Peygamber'in daha fazla ibadet ettiği, çok övdüğü, sevaplara fazla yapılan hayırlı ibadetlere fazla sevap verildiği günler olarak tavsif ediliyor. İşte bunların birincisi bu. İkincisi Şaban. Recep heybetli manasına gelir. Heybetli. Şaban ise şubeler manasına gelir. O zaman Araplar kısım kısım şubelere ayrılarak ticarete giderlerdi bu ayda, haram ay çıktıktan sonra. Üçüncüsü, yani Şaban şimdi isim olarak konuyor. Hatta bir de malum bir filmden dolayı aşağılanıyor ama aslında mübarek bir isimdir. Fakat şu da var ki Recep, Şaban, Ramazan, ay isimlerinin insanlara konulması sonradan ortaya çıkmış bir adet. Eski Müslümanlarda mesela Recep isminde kimse yok. Şaban, Ramazan isminde kimse yok. Muharrem isminde kimse yok. Bu ayların çocuklara konulması Türklere mahsus bir adettir. Araplarda zaten yoktur. Araplarda rastlamazsınız. Türklere mahsustur. Hiçbir Recep diye bir Arap göremezsiniz. Şaban diye bir Arap yoktur. Varsa Türklerle münasebeti vardır. Türkler koymuşlar bu aya hürmet. İşte bayramda doğduysa bayram derler. Kadir gecesinde doğduysa Kadir veya Kadriye derler. İşte Muharrem ayında doğduysa Muharrem derler. Aşure günü doğduysa, eskiden Aşur diye isim vardı veya Aşir diye. Bu isimleri verirler. Bu Türklere mahsustur. Çok da doğru değildir. Ay isimlerini çocuklara koymak bir adet ama İslami bir şey değil. Yani çocuğa Recep koydum, ne güzel değil.
Bir yani, şey beklemek ondan.
Hayır, yok çünkü o ismin, o Peygamberimizin bir yapmadığı, övmediği bir şeyi yapmanın. Hele bir de şimdi Şevval koyuyorlar. O daha da komik. Şevval manası da hafif bir manadır. Yani develerin çiftleşmesi manasına gelir. Şimdi tutup da bir kız çocuğuna isminizin manasını develerin çiftleşmesi. Bu hoş bir şey değil. Onun için çocuklara ay isimlerini koymamak lazım. Sünnette
İsim
olmayan.
İsim koyarken de dikkat
etmek lazım.
Manası
güzel.
Kulağa güzel geliyor.
Ahenkli ve manası güzel olan, dikkat çekmeyen, çocuğun aşağılanmasına, alay edilmesine sebep olmayan isim. İsim çok mübarek olabilir de. Bir de insanlar, bir de real politik var. İnsanların hali var. Telaffuzu kolay, yazılması kolay, çocuğa ağır gelmeyecek isimler koymalıdır. Şimdi burada da Berat Kandili var. Bu da 15. gecesidir. Yani 14'ü 15'e bağlayan
gecedir. Berat da bir isim olarak
Berat da isim olarak konuyor ama Berat'ın başka manası da var. Ama yani Berat var, bir de beraet var. Şimdi Berat demek. Yani insanlara verilen bir ferman. Bunun mecaz manası yani kurtuluş beratı. O gün berat veriliyor insana. Yani cehennemden kurtuluş beratı. Ama aynı zamanda da beraet gecesi diye de bilinir. Beraat de beraat etmek demek. Yani kurtulmak veya kötülüklerden uzak olmak. Mesela beraat diye eskiden isim vardı. Şimdi beraat hep mahkemeyi hatırlattığı için çocuklara koymuyorlar. Beraat demek yani bütün kötülüklerden uzak olmak, masum olmak manası.
Daha büyük bir anlamı var.
Evet, güzel manası var. Evet, beratı koyuyorlar, miracı koyuyorlar şimdi. Regaib koymuyorlar. Eskiden ragıp koyarlardı veya ragıbe koyarlardı o gece doğanlara. Şimdi pek regaib koymuyorlar. Bir de yani İslami isim koyacağız diyorlar ama aslında maksatları biraz artistik isimler koymak. Şimdi mesela
duyulmamış isim koymak.
Mesela Berat, Miraç, ahenkli isimler mesela. Şimdi mesela Kadir veya Kadriye koymuyor artık mesela.
Yani, Kadir gene var belki.
Var da Kadir hiç koymuyor artık yani, silindi. Koysunlar diye demiyorum da biraz tercihler yine değişti. Modayı kayırmak. Üçüncü ay, bu ayda Berat Kandili de insanların ömürlerinin takdir edildiği, manevi rızıklarının takdir edildiği ve cennet cehennemlik olanların ayrıldığı bir gecedir. Yine kutlu bir gece. Üçüncü ay Ramazan ayı malum oruç ayıdır. Bugün de Kadir gecesi adında. Zamanı malum olmayan, bakın diğerlerinin zamanı malum, bunun zamanı malum değil, bir kandil var Kadir gecesi, Leyletül Kadir. Ne oldu? Mevlid kandili, Leyletül Mevlid, Peygamberimizin doğduğu, bu Rebiül Evvel ayındadır, üç aylarda değil. Leyletül Regaib, Recep'in ilk cuma gecesi, Leyletül Miraç, 27. gecesi. Leyletül Berat, Şaban'ın 15'i. Bir de Leyletül Kadr, Ramazan ayının muhtemelen son 10'unda veya 27. gecesinde olduğu rivayet edilen mübarek bir gece. Bunların hepsi çoğu 3 aylardadır. Şimdi bu günler Mevlid Kandili Osmanlılarda ve ondan önceki Türk cemiyetlerinde, hatta Araplarda bunun tesiriyle çok muazzam ihtifallerle kutlanırdı. Yani Mevlid Kandili adeta bir bayram idi. Zaten Osmanlılarda da resmi tatildi. Bir nevi bayramdı, dini bayramdı. O gün Mevlid Kandili'nde mevlidler okunur, mevlid alayları yapılır. Sarayda bir hareketlilik, padişah mevlid alayına çıkar. Ayasofya'da veya Sultanahmet'te büyük bir mevlid okutulur. Bu mevlidde herkese hediyeler ve aynı zamanda şekerler dağıtılır. Çünkü mevlidde şeker dağıtmak adettir. Adı bile var, mevlid şekeri. Mevlid şekeri de diğer şekerlerden farklıdır. Üstüne bir lokum olur, şöyle okkalı bir lokum. Altında o çok güzel, yemesi kolay, uzun zaman dayanan, hatta öyle güzel bir şekerdir ki o, dayanamazsınız, kıtır kıtır yersiniz. Halbuki onun emilmesi lazımdır. Külah şeklindedir. Çocuklar bu mevlütleri hiç kaçırmazlar. Şeker almak için. Olsun, şeker almak için de gitseler muazzam bir yer. Mevlütte şekerler başta dağıtılır. Cebe konmaz. Herkes önünde durur. Niye başta dağıtılır? Çünkü mevlüt okunuyor ya, o bereket o şekerlerin üzerine yağsın diye. Hatta eskiden evlerde mevlüt okutulurken bir çanak, bir çanak tuz ve bir bardak su konur. Onun üzerine yağar bereket. Sonra o diğer tuza eklenir. Tuz bütün yemeklere konduğu için hepsine bereket. Değil. Su da aynı şekilde.
Hatta
diğer suya konunca
verilir. Değil mi?
Para konur ortaya. Bir miktar para. O para bereketlenir. O para sonra götürülür. Diğer paraları, tabii eskiden metal paralar vardı. Diğer paralara karıştırılır evdeki. Sonra onlardan sadaka verilir. Ama o para karıştığı için bir kere o bereket ona sirayet etmiş olur. Hangisi olduğu belli değil. Yani böyle de mevlüt ritüelleri vardı eskiden. Mevlüt kandili çok coşkuyla kutlanılırdı. Bir de Kadir Gecesi böyledir. Kadir Gecesi de çok coşkuyla kutlanılır. Kadir Gecesi'nde alaylar yapılır. Padişah Kadir Alayı'na çıkar. Hırka-i Şerif ziyareti yapılır. Ve Kadir Gecesi zaten Ramazan kutlu bir ay. Ekstradan Kadir Gecesi'nde daha çok ibadet yapılır.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kandil tabii sevindiğimiz günler ama aynı zamanda evimizdekileri de sevindirdiğimiz günler. Kendi evimizden başlamak üzere çevremize bu mutluluk halkası, bu dua, bu iyilik halkası nasıl yayılırdı onu biraz konuşalım.
Şimdi efendim kandiller bayram gibi önceden hazırlanılır. Yani hatta eskiden 3 ayları karşılama vardı. 3 aylar gelmeden önce zaten bilhassa evin yaşlıları, hanımları bu işe çok meraklıdırlar veya sofu ihtiyarları çok meraklıdırlar. Hemen bir telaş, şu gün kandil, 3 aylar başlıyor. 3 aylar bir için hanımlar birbirlerine tebrike giderler. 3 aylarla beraber evde bir değişiklik, evi temizleme, hazırlama bir bayram kadar değilse bile ilk kandile şimdi hazırlanıyor. İlk kandilde ne olacak? İlk kandilde umumiyet oruç tutulur gündüzleri. Çünkü hadis-i şerifte geçiyor. Gündüzünü oruç, gecesini ibadetle geçirene şu kadar sevap var. Normalde mesela 1'e 10 veriyor ya, burada 1'e 100, 1'e 1000 sayısız. Yani nüvvefveleyhim niyetine göre insanın sevap kazanıyor. Kaçırılır mı? Kaçırmıyor. Bilhassa müsait olanlar, yaşlılar, hanımlar kaçırmıyorlar. Ve bugün evde o zamana kadar pişirilmeyen güzel yemekler pişiriliyor. Akşam
biraz
iftar
da
olacak.
Bütçemizi zorlayarak mı gerekirse?
Biraz da evet, biraz da
yani
öyle.
Yani onu zorlamak bile belki.
Evet, biraz kandile ayrı bir hürmet. Mutlaka tatlı yapılır. Kandilin hususu tatlısı yok ama umumiyetle işte kandillerde lokma dökerler adettir. Veya adet olmuş başka tatlıları yaparlar. Mesela bazı helva gönderir. Halbuki helva umumiyetle ölü de pişer ama mesela kandillerde de ben çocukluğumda hatırlıyorum. Helva belki lokmadan daha kolay. Lokmayı herkes dökemez çünkü. Helva pişirip gönderirlerdi. Aşure gönderdikleri gibi kandilde de konu komşuya, hısım akrabaya tatlı göndermek adettir. Şimdi eskiden tatlı, dinleyicilerimize belki garip gelebilir ama eskiden tatlı çok kıymetliydi. Çünkü şeker yoktu. tatlı balla pekmezle pişiriliyordu veya şeker kamışından elde edilen şeker hulasalarıyla pişiyordu. Bu da çok pahalıydı. Onun için tatlı yedirmek, tatlı ikram etmek muazzam bir iltifattı. Oradan gelmiş bir ananeyle evlerde mutlaka bir tatlı pişirilir. Adettir yani kandil olur da hatta böyle tatlı pişirildiği zaman adet olmayan bir telaş olduğu zaman veya bir kapıya tatlı git hayırdır kandil mi derle demek adet olmuştur yani. Kandil de mutlaka gider tatlı. Evlerde böyle. Şimdi dışarıda hayırseverler camilerde bazen mevlüt okuturlar. Bu dedim ya Regaip, Miraç ve Berat Kandili Kadir ve Mevlid gibi değil. Onlar çok daha ihtişamlı kutlanıyor. Bunlar daha lokal kutlanıyor. Esas ihtişamlı kutlanan bir yer vardır. Onu birazdan söyleyeceğim. Camilerde, mahalle camilerinde, kandillerde mevlüt okutmak adettir. Bunu bazen imam kendi inisiyatifiyle yapar veya mahalleliden birisi mevlüt okutacaktır. Mevtalarına veya hayrına kandili seçer. Çünkü kandil dediğim gibi biri sayısız zaten yapacak mevlüdü. Kandil de okutur. Böylece hem insanlar camiye toplanmış olur kandil vesilesiyle. Mevlid dinlemiş olur, Kur'an-ı Kerim dinlemiş olur. Hatim yapmışsa hatim indirilir. Orada dua edilir. O dua herkese intişar eder. Böylece o gece ihya edilmiş olur. Zaten gece ihya etme kültürümüze şöyle anlaşılır. Yani bir adam güneş battıktan sabah güneş doğana kadar veya işte fecir atana kadar ibadet edemez yani. Hele işi gücü varsa. Ertesi ama gecenin bir kısmını, bir cüzünü
uyanıp mı?
Velev ki 5 dakika bile olsa. Hı. İhya ediyorsa o geceyi ihya etmiş demektir. Teheccüd için uyanmak lazımdır. Hı. Yani teheccüd namazı için mutlaka. Teheccüd zaten uykudan kalkmak demek.
Hı. Yatacak. Ama normal gün yani akşam telaşınız bittikten sonra da.
Tabii. Otursa bir insan ibadet etse veya bir gece yatarken namaz kılsa onu salatül leyl derler. Teheccüd değil ama o da sevaplı bir namazdır. Yani günün sonunu namazla bitirmiş oluyor.
Öyle başlıyor, öyle bitiriyor.
Sabahla namazla başlıyor, namazla bitiriyor. Bu da faziletli ama teheccüd değil. Teheccüdü mutlaka yatmak, uyumak ve kalkmak lazım. Bu ayrı teknik bir şey. Şimdi böylece mevlüt okutarak bu mevlütlerde şeker dağıtılır. Mevlüt çıkışında şerbet dağıtılır. Dediğim gibi tatlı kıymetli, şerbet de kıymetli. Eğer yazsa serin, kışsa sıcak. Şerbeti kaynatırlar, kepçelerle fincanları doldurur, cemaate dağıtırlar.
Caminin çıkışında.
Cami çıkışında. Bu kandillere mahsustur. Hatta sebiller vardır. İnsanların su içmesi için yapılmış sebiller. Şimdi çeşme ama bir de sebil var. Bu sebillerde iyi su dağıtılır. Oraya iyi su şeyleri konur. Büyük küpleri. Birisi durur veya durmaz. Bazısı muslukludur. İşte bu mübarek günlerde oradan şerbet dağıtılır.
Bunun için camilerin içlerinde çok büyük mermer küpler,
küpler yapılır. Küpler yapılır. Çünkü tadı bozmasın diye mermer bozmaz. Ve bunun için ayrıca vakıf koyar. Vakıflarda okuyorsunuz. Kandillerde diyor. Veya işte şu mevlitte diyor. Şeye halka diyor. Şerbet ikram edesin diye. Adam vakıf kurmuş. Para vermiş oraya. Dediğim gibi insanları sevindirmek bizim dinimizde çok sevaplı bir iştir. Bu sevindirmeyi mübarek bir günde yaparsa sevabının katlanacağına hiç şüphe yoktur. Aynı şekilde Miraç ve Berat Kandili de bu şekildedir. Akşamları mahalle mescidinde mevlüt okutmak adettir. Ve bunun çıkışında şerbet dağıtmak, içeride mevlüt şekeri dağıtmak adettir. Güzel sesli hafızlar bu gecede paylaşılamaz mahalleler arasında. Bazısı zenginler evinde mevlüt okuturlar. Selamlık dairesinde mevlüt okutulur. Selamlıkla haremin arası açılır. Araya bir kafes konur.
Ses gitsin.
Kafes dediğim paravan. Şimdi oluyor ya paravanın arkasında giyiniliyor. Paravandan konur. Zaten selamlık haremin arası iki kapılıdır. Bizim stüdyolar gibi. Yani bir kapı, arada küçük bir boşluk, bir kapı daha. Yani hemen açar açmaz harem
karşı
görünmesin diye. Mesela haremden gelir yemeği oraya koyarlar.
Diğer taraftan kapı diğer açın.
Açtığı zaman karşıda kimseyi görmez. Arada küçük bir boşluk vardır. O boşluk iki tarafı da açarlar. Araya da paravanı koyarlar ki hanımların sesi duymaz, kendi görmez. Hanımlar da oradan bu mevlidi ve mevlid sesi duyulur tabii ki. Yani çağırdı zengin adam zaten.
Zaten bir de saygı çok daha büyük. Şimdiki gibi gürültünün arasında kalmıyor ses.
Ve insanlar isterlerdi. Mevlidi severlerdi insanlar. İnsanların peygamber aşkının en güzel terennümü mevlüttür. Şimdi bazıları mevlide karşı. Mesela Suudi Arabistan'daki Vehhabi inancı mevlid okumaya karşıdır. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'in de diğer bütün ruhlar gibi öldüğüne öldükten sonra bir faydasının olmayacağına inanırlar. Halbuki bizim dinimizde ruh ölmez. Bütün ruhlar, Müslüman olsun olmasın, ölmez. Bu bir. İkincisi, Hazreti Peygamber'in ruhu zaten ölmez ve vefatından sonra da insanlara feyiz bereket vermeye devam eder. Mevlid onu hatırlamaya vesile olur. Onun için mevlid dünyanın en kıymetli ibadetlerinden bir tanesidir. Bana sorsanız Kur'an-ı Kerim okutalım, mevlid mi okutalım? Mevlid okutun derim. Evet, Kur'an-ı Kerim çok yüksektir. Kur'an-ı Kerim'den yüksek ne olabilir? Allah kelamı. Ama Kur'an-ı Kerim okuyunca sen ya anlar ya uyur. Ama mevlid öyle değil. Mevlid'de nasihatler var. Bir mevlidi baştan sonra dinleyen dinini öğrenir.
De Kur'an-ı Kerim birkaç kişi bir araya gelerek kendileri de okuyabilir. Kendi okuyabilir. Ama mevlid için
mevlid öyle
bilen
değil.
Birine
öyle değil.
Var.
Onun için mevlid inanılmaz hayırlı bir iştir. O Süleyman Çelebi'nin yattığı yeri ben merak ediyorum. Nasıl nura doluyor? Düşünebiliyor musunuz? Hayırlı bir iş yapanın kendinden evet. Sonra o devam eder. Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve cümen amileha. Kim hayırlı bir iş yaparsa, çığır açarsa o kendi yaptığı gibi o çığırdan gidenlerin de sevabını alır. Şimdi Süleyman Çelebi'ye her mevlüt okunduğunda sevap gidiyor.
Düşünsenize düşünün. Hiç bitmiyordur diye düşünüyorum
ben. Ne kadar ilahsı bir insanmış. Peygamber Efendimiz'in bir mecliste aşağılanması demeyeyim ama kadrinin bilinmesine dayanamamış oturmuş mevlidi yazmış. Vesiletün Necat. Tekke edebiyatının, divan edebiyatının en güzel eserlerinden bir tanesidir. Dili çok hafiftir. İnsan kolay anlar. Halbuki 15. yüzyıl. 15. yüzyıl dilini anlamazsınız. Bırakın geçen yüzyılın dilini anlamazsınız. Herkes anlasın diye yazmış. Çok hoştur. İnsan dinledikçe doyamaz. Bir daha dinlemek ister. Bir daha hele öyle bahisleri var ki mesela veladet bahsi. Peygamberimizin doğuşunu anlatan. İnanılmaz hoş bir bahistir. Yani bu kadar mı güzel yazılabilir bir şey? İkincisi o merhabalar. Harikadır. Münacat ilk baştaki yani Allah adını zikredelim. İnanılmaz güzeldir. Yani zaten mesela vefat bahsi okunmaz. Hiç. Hiçbir mevlütte peygamberimizin vefatı okunmaz. Çünkü bizim dinimizde matem yoktur. İnsanlar vefat bahsini okursa delirirler. Onun için dinimiz bunu yasakladığı için mevlidin tamamı zaten okunmaz ama tamamı bile okunsa o vefat bahri, bahir derler ona. Mutlaka atlanır. Siz düşünün başka şeylerde matem yapanları. Peygamberin vefatında bile matem yapmak bizim dinimizde yasak edilmiştir. Bu mevlid dinleyenlere de çok nasihat ediyor. Her cümlesi insanlara bir nasihattır. Bir mevlidi baştan sonra dinlese bir insan epey bir ilim öğrenir.
Epey dikkat bir ilim ederek öğrenir. Dinlese
evet,
ama
dikkat
değil
dinlese.
Mi?
Yani her biri bir vecize insanların zihnine ve kalbine nakşedilen bir vecizedir. Onun için çok hayırlı bir iştir o. Bunu men edenler, bunu yasaklayanlar, mevlid okumayın, Kur'an okuyun, mevlid peygamber zamanında yoktu diyenlerin dilleri kurusun. Evet, peygamberimiz zamanında Süleyman Çelebi yoktu ama mevlid vardı. Peygamber Efendimiz kendi zamanında da kendisinin çocukluğunda olan hadiseleri anlatırdı, Eshab-ı Kiram dinlerdi. O vefat ettikten sonra mevlidler yazılmaya başlandı. Yüzlerce, binlerce mevlid var, her lisanda yazılmış. En basit, mesela Kafkasya'da 72 dil konuşuluyor Müslümanlar arasında. Lezgice mevlid var, Lakça mevlid var.
Kendi dilini kendi kültürüyle evet,
yazmış.
Yani bizimkini tercüme etmemiş.
Yok edemez yani zor tercüme. Hı-hı. Kendisi yazmış. Kendi derunundan gelen terennümleri aksettirmiş. Onun için mevlid çok hayırlıdır. Bunu terk etmemek lazım.
İkisini birlikte yapmanın da bir şeyi olacağını zannetmiyorum. Hani eğer elle de Kur'an'da okutalım diyorlarsa ikisini zaten ki genelde şu anda uygulamada öyle. Her
efendim, zaten
birlikte
okunuyor zaten. Hı-hı. Yani başında, ortasında ve sonunda birer aşır okunuyor zaten. Hı-hı. Yani Kur'an-ı Kerim okunmuyor değil ama ya hayır. Okumuyor. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Hele bir de bir öyle Vehhabi usulü bir teviye okuma vardır böyle hiç şeysiz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i ahenkle okumak lazım. Ama şeyine dikkat ederek. Harflerine, uzatmalarına dikkat ederek. Bu şekilde ahenkle okumak methedilmiş ve övülmüştür. Bu şekilde okumak peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Bir teviye okumak Vehhabi inancının şeysidir. Onlar karşıdır.
Duygusuz dümdüz okumaktan bahsediyoruz.
Kim dinler bunu? Halbuki bu Allah kelamıdır. Allah kelamını da öyle okumalık insanlarda tesir hasıl etsin. Hakikat bu. Şimdi adam mahalle mescidinde mevlüt okutulmuyor olabilir. Zengin değildir ki büyük bir mevlüt okusun. Eskiden bilhassa İstanbul'da veya büyük şehirlerde hatta köylerde biraz okumuş takımı mutlaka ve mutlaka mübarek gecelerde mevlüt okurdu. Siz mevlütü sadece bir hafız çağırıp, bir mevlüt han çağırıp, mevlüt han derler ona, mevlüt okuyan demektir. Han okuyan demektir. Mevlüt han, mevlüt okuyan demek. Peri han, periye okuyan demek. Yani çok güzel, peri gibi güzel. Han okumak demek. Burada da gazel han, gazel okuyan demek. Burada da han okuyan demek. Mevlüt han yok, hafız kendisi okur. Biraz evvel bahsettiğim gibi aile etrafını toplar. Zaten her ailede dünya kadar insan var. Ben hep onu eskilerde okurdum. Refik Halit hatıralarında anlatıyor. Babam diyor mutlaka diyor. Mevleviydi zaten babam diyor. Memur babası onun. Mutlaka mevlüt okurdu. Bütün halayıklar şeyler toplanırdı diyor. Evde kaç göç olanlar da olduğu için babam diyor hanımların olduğu yere diyor bir paravan koydurturdu diyor. Ama bir salonda, büyük salonda. Zaten 3-5 hanım. Onlar diyor paravanın altında gene örtülü var. Babam önde okurdu, biz de etrafında toplanırdık. Sevinirdik de diyor biz. Çünkü ortaya para koyar, tuz koyar, hediyeler verir. Zaten
zaten çocukları mutlu eden tarafı o. Şimdi de belki eksiğimiz o maalesef şimdi, o günlerde.
Şimdi eskiler böyle mübarek günlerde çocuklara sevindirmeye ehemmiyet vermişler ki çocuklar bu günlere kıymet versinler. Onun için mübarek günlerde, bayramlarda çocuklara hediye vermek, onları sevindirmek çok mühimdir. Zaten çocukları sevindirmek çok mühim, sünnettir, hadis-i şerifle sabittir. İnsanları sevindirmek zaten mühim ama çocukları sevindirmek daha mühim. Bu günlerin en azından hatırlanmasına vesile oluyor. Nitekim bakın hiç hatırlıyorlar. En ummadığınız insanlar, dinle diyanetle alakası olmayanlar bile hatıralarını yazdığı zaman çocukluğumun mevlüt kandilleri, çocukluğumun ramazanları diye anlatıyor. Hı-hı. Çünkü aile büyükleri kıymet vermiş, ona hediye falan etmişler. Dinle bir bağlantısı orada kalmış yani.
O bir de harçlık kadar almış, oyun oynamış, oyuncaklara evet, gitmiş.
Tolerans gösteriyorlar. Hı-hı. Kalp yumuşuyor. Mübarek günlerin bir hususiyeti insanın kalbinin yumuşamasıdır.
Bu kendiliğimizden olan bir şey mi? Yani güne gösterdiğimiz hürmet mi yoksa Allah'ın takdiri mi?
Hayır, şimdi biz güne hürmet gösterince gün zaten mübarek. Yani bu karşılıklı rezonans gibidir. Siz telefonu açtığın zaman, hattı da çevirdiğiniz zaman, karşı tarafta açtığı zaman hatla görüşürsünüz. Bu da öyle. Eğer siz kalbinizi o mübarek geceye döndü. Mübarek gece zaten mübarek gecedir. İsteyene o feyzi mutlaka verir. Kalp yumuşar. Kalp yumuşadığı zaman insan ibadetlerden daha çok lezzet alır ve daha çok sevap alır. Duaları kabul olur. İnsanlarla muaşereti iyi olur. Yani onun için bu mübarek günlerin ne kadar çok olsa o kadar cemiyete, insanlara faydası var. Bu gecelerde insanlar mevlüt okurlar ve aile efradını sevindirirler. Ama bu kandillerin en tantanalı kutlandığı yer İstanbul tekkeleridir. Tekkeler hiç ayırmadan bütün mübarek gecelerde hem varsa onların hususi ayini şerifleri, mesela Nakşibendi'de Hatmi Hacegan var, diğerlerinin hususi ayinleri var, zikir ayinleri, bunları yaparlar. Mutlaka mevlüt okuturlar tekkede, mutlaka yemek verirler fakir fukaraya, tekkeye çok kişi toplanır. Mutlaka hediyeler verirler tekkenin gücüne, gücü nispetinde. Bazen tekkenin mensuplarından bir tanesi buna sponsor olur, bu hayır faaliyetine ve böylece kandiller, mesela regaib gibi, miraç gibi normalde mevlid kadar tantanalı kutlanmayan, tesit edilmeyen eski tabirle kandiller İstanbul tekkelerinde kutlanır. O zaman eskiden İstanbul insanı, İstanbul entelektüeli iki kanatta uçan bir kuş gibidir. Bir kuş nasıl tek kanatta uçmazsa o entelektüelliği hasıl eden iki husus var. Biri medrese, diğeri tekke. Medresede zahiri ilimler öğrenir. Tekkede de maneviyat öğrenir. Batın ilimler öğrenir. Batından kastım maneviyat ilmi, tasavvuf. Şimdi zahiri ilimlerle öğrenmek, okumak insanları biraz sert, rigid, hatta bazen hamsofu, kaba yobaz yapabilir. Ama tasavvuf onun bu pürüzlerini yok eder. Sadece tasavvufla meşgul olmak insanı mübalağasız, lakayt bir insan yapabilir. Zahiri ilimler onu bütünler, o insanı sistemli, prensipli bir hale getirir. İşte İstanbul efendisi dediğimiz kişi hem medresede tahsil görmüş, hem tekkede maneviyat talimi görmüş bir kimsedir. Onun için herkes kendisinden memnundur. Cemiyet onun için düzgün işler. İşte bu sistem bozulduğu içindir ki zaten cemiyette problemler var. İstanbul insanı sıkıldığı zaman, başı derde düştüğü zaman gidip sığınabileceği, kafasını dinleyebileceği, rahatlayabileceği, şimdiki tabirle stres attığı bir yer vardır. Her köşe başında bulunan tekkeler. Bu tekkeler ister çok kamil bir mürşit tarafından idare edilsin, isterse onun vekili tarafından idare edilsin, tekke, dergah, hanegah, zaviye hepsi aynı manaya gelir. Bu insanlar için bir kaçış yeridir. Kadınlar için de, erkekler için de.
Yani ne olursa olsun insan için gerekli olan bilgilerin evet, de el değiştirdiği bir yer evet, aynı zamanda.
Burada insanlar sosyalleşirler. Birbirlerine kendi kafasından arkadaş bulurlar. Dertlerini burada birbirlerine dökerler. Dertlerine çare ararlar ve bir takım maddi manevi ilimlerin, yani din ilimlerinin burada öğrendiğini görürler. Yani en azından ibadetlerini bile diğerine bakarak düzeltir. Bu tekkelerin muazzam bir faaliyeti vardı ama tabii elbette ki medreselerde, tekkelerde pek çok müessese gibi dejenere olmuştu. Bunu ıslah etmek mümkün iken nedense tamamen kapatmak yoluna gidildi ve bu da cemiyete ciddi bir buhrana yol açtı. Bunların bir kısmı yer altına indi malumunuz ve kontrolsüz bir şekilde devam etti. Çünkü bu bir ihtiyaçtı. Yani yasaklamak da bu olmaz. Zaten demiş ya şair, tekkeler kapanmakla kapanmaz. Bütün arz insanlar için bir zikirhanedir. Evet. Yani insan arz bir tekkedir.
Siz belki görünen bir yeri kaldırıyorsunuz evet, ama sonuçta evet, onun ihtiyacı evet, ortadan kalkmadıkça.
İşte tekkeler böyle mübarek günlerinde çok canlı yaşandığı bir yerde. Yani ben bu gece regaib kandili nereye gideceğim? Bir tekkeye mensupsa tekkesine gider ve orada mutlaka o gece için şimdiki tabirle bir program
Ve bir sorumluluk alır aynı zamanda,
tabii,
değil
tabii.
mi? Aynı zamanda.
Valiyetliyse yeme içme, şerbet dağıtma işini alır. Zakir başıdır, mevlüt okur, bir şey yapar, hatim indirmiştir.
O, hediye,
bunu hediye eder. Yani zaten bir kolektif bir yerdir orası. Medreseler de öyledir. Yani üst talebe alt talebeyi çalıştırır mesela. Yani herkes birbiriyle ders müzakeresi
aslında
yapar.
Aslında öğretirken de bilgilerini,
evet,
tekrar eder.
El ilmi bir taallüm. İlim öğretirken öğrenilir.
Çok teşekkür
ben
ederim.
Teşekkür
tekrar
ederim.
Kandiliniz mübarek olsun.
Ben de sizin radyomuzun ve bütün İslam aleminin kandilini tebrik
teşekkür
ediyorum.
Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.